Dünyanın bütün içe dönükleri, birleşin. Ama ayrı ayrı, evinizden dışarı çıkmadan. Bugün birazcık sizden bahsetmek istiyorum. Ama kendini dışa dönük olarak tanımlayanların da özellikle izlemesini tavsiye ederim. Çünkü her iki veya üç kişiden birini oluşturan içe dönükler biraz daha iyi tanınmayı hak ediyorlar. Hem onları anlamak, dışa dönüklerin kendi hallerini anlamalarına yardım edebilir. İşte içe dönüklüğü biraz daha iyi anlamaya başlamak için hepinizden bir anlığına durup neler algıladığınıza dikkat etmek isteyeceğim. Hayır hayır, sadece bu izlediğiniz videoyu algılamaktan söz etmiyorum. Daha çok dikkat edin. Farkındalığınızı arttırın. Şu anda bulunduğunuz yerin sıcaklığı nasıl mesela? Hava nemli mi yoksa kuru mu? Giysinizin bedeninize temasına odaklanın birazcık. Neler hissediyorsunuz? Duyduğunuz veya ortamda olup da duymadığınız sesler neler? Örneğin uzaktan gelen araba sesleri ya da kuş sesleri. Bunları duyabiliyor musunuz? Hiç beklemediğiniz kokular alıyor musunuz şu anda? Mesela aç mısınız? Beynimiz her saniye milyonlarca bilgiyi alıp işliyor. Derimizin her santimetre karesi acıyı, ağrıyı, ısıyı, basıncı, konumu algılayan milyonlarca sinir hücresiyle dolu. Ve beynimiz bunlardan gelen her bir veriyi an be an işliyor. Ama bu uyaranların çok az bir kısmı bilincimize ulaşıyor. Bu ne demek? Beyninizde bir otosansür mekanizması var demek. Ve onu anlamak, insanı ve evrene yönelik algılarımızı anlamanın en önemli adımı. Beyinde aslında birçok farklı filtre var ama belki de en önemlisi retiküler aktive edici sistem. Bu sistem beyin kökünde yer alan bir nöral ağ. Vücuttan beyne ulaşan bilgilerden gerekli ve gereksiz olanları ayırt etmekte işlev görüyor. Ve böylece sadece bizim için önemli olan şeylerin işlenmesini sağlıyor. Örneğin kalabalık ve gürültülü bir ortamda sadece yanınızdaki insanı dinleyebilmeniz ve diğer yerlerden gelen sesleri göz ardı edebilmeniz ya da yüzlerce kişilik bir kalabalıkta tam da aradığınız insanı görebilmeniz gibi faydaları var bu sistemin. Yani retiküler aktive edici sistem sizin odaklandığınız şeylere göre bir filtre yaratıyor. Bu filtreye göre dış dünyadan gelen uyaranları göz ardı etmeye ya da bilincinize ulaştırmaya karar veriyor. Yani bilincinize bir çeşit sansür uygulamış oluyor. Mesela uykunuzda etrafınızda olan biteni algılayamamanızda bu sistemin filtreleme gücünü uyku sırasında arttırmasıyla ilgili. Ya da mesela tuvaletiniz geldiğinde tuvalete gitmeyi erteleyebilmenizi sağlayan ve hani o ihtiyacınızı görmezden gelmenizi sağlayan sistem de bu. Tam da omurilik ile beyin arasındaki bir noktada bulunduğu için adeta bekçilik görevi yapıyor diyebiliriz. Daha önceden Michael Scofield ile ilgili bir video yapmıştım. Bu konuya ilgi duyanlar onu da mutlaka izlemeli. Şimdi içe dönük ve dışa dönük şeklinde iki kutuptan söz edeceğim için şunu net bir şekilde söyleyerek başlayayım. Doğada aslında pek az özellik discrete, yani ayrık dediğimiz türden bir dağılıma sahip. Yani gerçekten de hayat, yani biyoloji, nadiren siyah ve beyazdan oluşuyor. Arada birçok gri ton var. İşte buna bilimde continuous, yani süreyen olarak dağılan özellikler diyoruz. İçe dönüklük ve dışa dönüklük de böyle. Süreyen olarak dağılıyor. Hatta içe dönük, yani introvert ve dışa dönük, yani extrovert özellikleri bir arada dengeli bir şekilde barındıran o aradaki kişilere ambivert deniyor. Yani illa uçlardan birinde olmak zorunda değilsiniz. Birazdan anlatacaklarımda her iki taraftan da kendinizden bir şeyler bulursanız şaşırmayın yani. Ama bu skalada nerede olduğunuzu az çok kestirebilmeniz için içe dönük veya dışa dönük dediğimizin ne olduğunu ve neye göre belirlendiğini anlamamız lazım. Öncelikle retiküler aktivasyon sistemi açısından bulunan farklara bakalım. Asenat Petri ve ekibi tarafından yapılan bir çalışmada içe dönük insanların ağrıya ve acıya daha çok tepki verdiği görüldü. Ekip bunun sebebinin içe dönük kişilerin retiküler aktivasyon sisteminin daha zayıf bir filtreleme yapması ve bu nedenle acıyı daha çok hissetmeleri olduğunu düşündü. Bir diğer deneyde denekler boş ve sessiz bir odaya kapatıldıklarında içe dönükler duyusal yoksunluktan daha az etkileniyordu. Çünkü boş bir odada bile ortalamadan fazla uyaran deneyimliyorlardı. Dışa dönükler ise daha çabuk sıkılıyordu, sözde uyaran eksikliğine dayanamıyorlardı. Bu sonuçları ilginç bulan Derek Corcoran, deneklerin dilleri üzerine biraz limon suyu damlatmaya karar verdi. Dillerine limon suyu dökülen içe dönük bireyler, dışa dönüklere göre anlamlı ölçüde daha çok salya üretiyorlardı. Çünkü aynı uyarandan daha fazla etkileniyorlardı. Beyinlerindeki retiküler aktive edici sistem ekşi tadı daha az filtreliyordu ve bu yüzden uyarana yani limon suyuna daha fazla tepki verip daha çok salya üretiyorlardı. Psikoloji araştırmalarıyla sinir bilim sahasının arayüzünde yapılan çalışmalardan da aslında çok önemli bilgiler ediniyoruz. Mesela içe dönükler kendi düşünce ve duygularından oluşan dünyalarında daha rahat hissediyorlar. Hayatlarını daha doyum verici buldukları zamanlar yalnız başlarına ya da kendilerini çok yakın buldukları bir veya birkaç kişiyle geçirdikleri anlar. Yeni insanlarla tanışıp ilişkilerini ilerletmeye çalışmıyorlar ve hatta birçok durumda bundan kaçınıyorlar. Dışa dönükler ise diğer insanların yanında sosyal etkileşim halindeyken daha rahat hissediyorlar. Sosyal ortamlarda daha enerjik ve daha aktifler. Kendilerini daha iyi ifade ediyorlar. Yeni insanlarla tanışmaya daha hevesliler. Bu farkın temelinde asetilkolin nörobiyolojisi yatıyor olabilir. Asetilkolin kişiyi daha sakin, daha huzurlu, kendiyle ilgili ve mevcut halinden memnun yapan bir molekül. Beyinde asetilkolin yolaklarında yüksek düzeyde hareketlilik, öğrenme ve dikkat ile ilgili. Mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde asetilkolin miktarının daha az olduğunu görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi içe dönüklerde daha fazla asetilkolin hareketliliği gözleniyor. Ayrıca içe dönük insanlar daha gözlem ve analiz odaklılar. Çevrelerini ve diğer insanları daha çok anlamaya çalışıyorlar. Dışa dönük insanlar içinse hayatın anlamı kendilerinin dünyayı nasıl etkiledikleriyle ilgili. Bu yüzden dışa dönükler çevrelerindeki koşulları ve insanları değiştirmeye, yönetmeye ve etkilemeye odaklılar. Ama şunu da net olarak anlamak lazım. İçe dönükler depresyonda falan değiller. Tam tersine onların da iç dünyası oldukça zengin. Sadece bunu dışa dönükler kadar dışa vurmuyorlar. Bu yüzden sosyal ortamlarda pek konuşkan değiller ve kendilerini yazarak daha iyi ifade ediyorlar. Daha dikkatli ve temkinliler. Bir konu ya da proje hakkında etraflı şekilde düşünüyorlar ve konuyu analiz etmeden harekete geçmemeye meyilliler. Tehlikeden ve risk almaktan kaçınıyorlar. Dışa dönükler ise düşündükleri şeyleri fazla ölçüp biçmeden diğer insanlara aktarmaya hevesliler. Sosyal topluluklarda yoğun sohbetlerden zevk alıyorlar. Bu tür ortamlarda genelde en çok kendileri konuşuyor çünkü sessizlikten huzursuz oluyorlar. Kendilerini en iyi konuşarak ifade ediyorlar ve risk almaktan çekinmiyorlar. Nörobilimsel çalışmalarda gerçekten bu anlattıklarımla uyumlu gözüküyor. Örneğin içe dönüklerde prefrontal korteks daha büyük olabiliyor. Bu bölgede daha fazla gri madde bulunabiliyor ve bu bölgede daha fazla kan akışı hareketliliği gözleniyor. Prefrontal korteks genel olarak plan yapma, karar verme, dikkatli olmayla ilişkili. Burada tabii dopaminin etkisini de görüyor olabiliriz. Dopamin beynin ödüllendirme ve motivasyon aracı. Organizmayı aktiviteye ve kendisini mutlu edecek şeylere yöneltiyor. Dışa dönüklerde tatmin edici bulunacak dopamin miktarı daha çok. Dolayısıyla bir içe dönükle aynı derecede motivasyonu ve mutluluğu hissedebilmek için dışa dönükler daha fazla dopamine ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden daha fazla yenilik arıyorlar ve risk alıyorlar. İçe dönükler için yalnızlık bir enerji toplama dönemi gibi. Belli bir süre yalnız kalabilirlerse sosyal ortamlara uyum sağlayabilecekleri ölçüde enerji depolayabiliyorlar ve ilginç bir şekilde içe dönük biri sosyal ortamlarda bulunduktan sonra kendini toparlamak için birazcık süreye ihtiyaç duyuyor. Buna içe dönük mahmurluğu diyoruz. Nasıl ki bir insanın akşamdan kalmalığı üzerinden atabilmek için dinlenmesi, sakin bir ortamda kalması gerekiyorsa içe dönüklerin de sosyal ortamların etkisini üzerlerinden atabilmesi için benzer bir şekilde sakin ve yalnız kalmaları gerekiyor. Dışa dönükler ise yalnızlık sürecine katlanabilmek için yeterince sosyal ortamda bulunmayı tercih ediyorlar. Mesela pandemide kendinizi sosyal anlamda nasıl hissettiğinizle bunu az çok ölçebilirsiniz. İçe dönüklerin enerji toplamak için yalnız kalmaya ihtiyaçları varken, dışa dönüklerin yalnızlığa hazırlanmak için birileriyle olmaya ihtiyacı var diyebiliriz. Ve bunu da retiküler aktive edici sistemin filtrelemesiyle rahatlıkla açıklamak mümkün. Zaten bahsettim, tekrar etmeyeceğim. Ama yavaş yavaş bir örüntü tespit etmiş olabilirsiniz. Kendinizi biraz daha iyi tanımaya başladınız mı? Peki, sizce içe dönüklük ve dışa dönüklük sadece insana özgü bir özellik mi? Elbette hayır. Bugüne kadar bırakın primatlar gibi bariz olan hayvanları, atlarda, meyve sineklerinde, balıklarda ve kuşlarda bile benzer kişilik farklılıklarına rastlandı. Burada köpekler üzerinde yapılan çalışmaların insanlar için önemli bir bulguyu da açığa çıkardığını vurgulayayım. Tıpkı içe dönük olmak, depresif olmak demek olmadığı gibi, utangaçlık da içe dönüklükle aynı şey değil. Utangaçlar bulundukları sosyal ortamlarda negatif geri bildirim alacaklarından korkarak bu ortamlardan kaçınırlar. Halbuki içten içe o ortamın bir parçası olmak isterler. İçe dönükler içinse kalabalık ortamlardan kaçınmak bir tercihtir. Yani sevdikleri şey budur. Bu ortamlara zaten daha en başından ilgi duymazlar. Etolog yani hayvan bilimci Jackie Lee'ye göre bu köpeklerde de aynen böyle. Utangaç bir köpek bir şekilde davranıyor, içe dönük bir köpek başka bir şekilde. İnsan evriminde, özellikle de sosyal yapının evrimi içinde içe dönüklük ve dışa dönüklük arasındaki denge, farklı şartlar altında farklı avantajlar sağlaması bakımından çok önemliydi. Örneğin tehlikeli ortamlarda içe dönüklük hayatta kalmayı kolaylaştırabilir. Çünkü içe dönükler daha temkinlidir, daha dikkatlidir ve daha yavaş karar verirler. Ancak güvenli ortamlarda dışa dönüklük daha fazla sosyal bağ kurabilme, eş bulabilme ve besin maddelerine veya yeni yaşam alanlarına erişim gibi konularda avantaj sağlayabilir. Yani insanlık için bu çeşitlilik çok önemli. Eğer hepimiz içe dönük veya hepimiz dışa dönük olsaydık, bir çeşitlilik olmasına nazaran çok daha başarısız bir tür olurduk. Uzun lafın kısası, içe dönüklük bazı psikoterapistlerin vakti zamanında iddia ettiği gibi tedavi edilmesi gereken bir hastalık falan değil. Batılı toplumların övdüğü insan tipiyle uygun olarak yetiştirmeye çalıştığımız dışa dönük insan profilini her bireye dayatmakta büyük bir hata. İçe dönükler mutsuz veya başarısız değiller. Sadece bir diğer sosyal davranış tercihi grubu olarak görülmeliler. Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton, J.K. Rowling, Frederick Chopin ve Steven Spielberg gibi çok farklı alanda birçok isim içe dönük dehalar ve bu kişilik özellikleri onların başarısı önünde bir engel değildi. Tam tersine başarılarını pekiştirdi. İçe dönüklük ve dışa dönüklük insanın kişilik özellikleri spektrumunda birbirini tamamlıyor. İnsanlığın ilerleyişinde her ikisinin de bakış açısına ve değerlerine ihtiyacımız var. İçe dönüklük olumsuz veya utanılması gereken bir özellik değil. Veya Stephen Hawking'in de dediği gibi, en sessiz olanlar, zihinleri en gürültülü olanlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.